Item 43, Şeytan Seçeneği, Frederick Forsyth, sayfa 450. Mişkin ile Lazarev'in Ben Gurion'a indikleri haberi Freya'da saat 4.30'da duyuldu. Andrew Drake bir sevinç çığlığı ile arkasına yaslandı. Başardık, başardık, İsrail'deler işte. Larsen ağır ağır başını salladı, yaralı elinin acısını hissetmemeye zorluyordu kendini. Tebrikler dedi. Belki artık gemimi terk edip cehennem olur gidersin. Köprü telefonu çaldı. Ukraynaca acele bir şeyler konuşuldu. Larsen hattın öteki ucundan bir sevinç çığlığı duydu. Umduğundan da çabuk gideceğiz dedi Drake. Bacadaki nöbetçi bölgeye kuzeyden yoğun bir sis tabakasının yaklaştığını bildiriyor. Şansımız varsa geceyi beklemeyeceğiz. Sis bizim için çok daha yararlı. Ama korkarım ki biz giderken seni masanın ayağına kelepçeleyeceğiz. Donanma nasıl olsa 1-2 saat içinde gelip kurtarır. Saat 5 haberlerinde Tel Aviv'den uçak korsanlarının Ben Gurion'da Freya'daki teröristlerin öngördüğü biçimde karşılandıkları belirtildi. İsrail hükümeti Freya sağlam bir durumda teslim edilene kadar Mişkin ile Lazarev'i gözaltında tutacaktı. Tanker teslim edilmediği takdirde bu ikisi cezaevine konulacaklardı. Freya'nın kamerasında Drake bir kahkaha attı. ''Buna gerek kalmayacak'' dedi Larsen'e. ''Bundan sonra bana ne olacağı hiç önemli değil. 24 saate kadar o iki adam uluslararası bir basın toplantısı yapacaklar. Ve Kaptan Larsen bunu yaptıkları zaman Kremlin'in duvarlarında bugüne kadar görülmedik boyda bir gedik açılacaktır.'' Larsen dışarıda gittikçe koyulaşan sise baktı. Komandolar sisten yararlanıp Freya'ya baskın yapabilirler dedi. Işıklarının hiçbir yararı olmaz. Birkaç dakikaya kadar su altı adamlarının hava kabarcıklarını göremeyeceksiniz. Hiç önemi yok artık. Hiçbir şeyin önemi yok. Mişkin ile Lazarev'in konuşma fırsatı bulmaları önemli yalnızca. Bütün bu işin amacı buydu ve bütün yapılanlar değer buna. İki Ukraynalı Yahudi Ben Gurion havaalanından Tel Aviv merkez karakoluna götürülmüşler ve ayrı ayrı hücrelere kapatılmışlardı. Başbakan Golen pazarlığın kendine düşen yanını yerine getirmeye hazırdı. Freya yükü ve mürettebatı karşılığında iki adamın bağışlanması. Ancak bu kimliği bilinmeyen Svoboda'nın kendisine bir oyun oynamasına da razı değildi. Mişkin ile Lazarev'in hücrede geçen üçüncü günleri olacaktı. Her ikisi de bunun son tutukluluk günleri olacağını biliyorlardı. Koridorda birbirlerinden ayrılırken Mişkin arkadaşına göz kırpıp Ukraynaca seslendi. ''Kudüs'te buluşalım. Gelecek yıla değil, yarın.'' Yukarı katta bir odada karakol başkomiseri polis doktoruna telefon edip tutukluları sağlık muayenesinden geçirmesini istedi. Doktor hemen geleceğini söyledi. Tel Aviv saatiyle 7.30'tu. Freya da saat 6'dan önceki son 30 dakika bir türlü geçmek bilmiyordu. Gündüz kamerasında Drake radyosunu açmış, sabırsızlıkla BBC'nin saat 6 haberlerini beklemekteydi. Üç arkadaşının yardımıyla Azamat Kerim tankerin küpeştesinden sarkıttığı bir halattan son 2,5 gündür teknenin yanında duran kendi motorlarına indi. Sonra dördü birden Freya'dan ayrılma hazırlıklarına başladılar. Saat 6'da Londra'da Big Ben'in çanları çaldı ve haber bülteni başladı. Burası BBC World Service. Saat Londra'da 6. Peter Chalmers'ın okuduğu haber bültenini sunuyoruz. Bugün Kudüs'te Başbakan Benjamin Golan, Batı Berlin'den getirilen iki tutuklu David Lazarev ve Lev Mishkin konusunda süper tanker serbest bırakıldığı takdirde ikisini salıvereceğini bildirdi. Başbakan Golen başka seçenek yok dedi. Seçenek yok diye bağırdı Drake. Tamam, şifre buydu. Miroslav işi başardı. Hangi işi? Mişkin'le Lazarev'i tanıdı. Tutukluları değiştirmemişler. Arkasına yaslanıp derin bir soluk koyverdi. İş tamam kaptanlar, sen gidiyoruz artık, sevinebilirsin. Kaptanın özel dolabında teknede her olasılığa karşı bir çift kelepçe bulunurdu. Gemilerde çıldıranlar çok duyulmuştu. Drake kelepçeyi Larsen'in sağ bileğine takıp kapattı. Öteki kelepçeyi de masanın ayağına geçirdi. Masa yere vidalıydı. Drake kapının önünde duraklayıp kelepçenin anahtarlarını rafın üzerine bıraktı. Elveda kaptan Larsen. İnanmayacaksınız ama denize petrolü boşalttığım için çok üzgünüm. O sersemler bana oyun oynamaya kalkışmasalardı böyle bir şey yapmazdım. Bir daha görüşmeyeceğiz. Onun için veda ediyorum size. Drake kamera kapısını arkasından kapatıp koşa koşa aşağı adamlarının yanına indi. Transistörlü radyosunu da birlikte almıştı. Hazır mısınız diye sordu Azamat Kerim'e. Hazırız. Drake küçük motorlarda uzman olan Ukraynalı Amerikan'a döndü. Şey tamam mı? Adam başını salladı, mükemmel. Drake saatine baktı, 6:20 geçiyordu. Pekala, 6:45'te Azamat tankerin düdüğünü çalacak. Motor ile ilk grup yola çıkacaklar. Azamat ile ben 10 dakika sonra terk edeceğiz tankeri. Herkesin giyeceği ve kağıtları var. Hollanda kıyısına ayak basar basmaz dağılacaksınız. Bundan sonra herkes kendi başının çaresine bakacak. Drake aşağı baktı. Balıkçı motorunun yanında iki şişirme lastik bot vardı. Bunları motordan çıkartıp şişirmişlerdi bir saat önce. Biri 5 kişi alacak büyüklükteydi. Küçüğü ise rahat rahat 2 kişi alırdı. Arkalarında 40 beygirlik takma motorla sakin denizde saatte 35 mil yapabilirlerdi. Cutlass'ın ön güverte küpeştesine yaslanmış duran binbaşı Fallon artık neredeyse ortaya çıkarlar dedi. Uzun zamandır Freya'nın görüş alanından çıkmış olan 3 süratli devriye motoru Argil'in rüzgar altından çıkmışlar, şimdi burunları 5 mil ötede sisler içindeki tankere çevrilmiş kıç tarafta bekliyorlardı. Özel ekibin komandoları dörder dörder binmişlerdi motorlara. Hepsinin hafif makineli tüfekleri, el bombaları ve bıçakları vardı. Sabre'da İngiliz Deniz Kuvvetleri'nden 4 patlayıcı maddeler uzmanı bulunuyordu. Bu tekne Nimrod'dan terörist motorunun Freya'dan ayrılıp 3 mil uzaklaştığı haberini alır almaz tankere yanaşacaktı. Cutlass ve Scimitar ise teröristlerin ardına düşecekler ve Maas'ın güneyindeki adalar ve koylar arasında kaybolmadan yakalamaya çalışacaklardı. Binbaşı Fallon Cutlass'taki grupta olacaktı. Yanında Dışişleri Bakanlığı'nın o hiç hoşlanmadığı adamı Bay Munro duruyordu şimdi. Yanlarına yaklaştığımızda sakın ayak altında dolaşmayın dedi Fallon. Makineli tüfekleri, tabancaları olduğunu biliyoruz. Hem zaten neden bizimle gelmekte ısrar ettiğinizi de anlamadım ben. Bu heriflere karşı özel bir ilgim var diyelim. Özellikle Bay Svoboda'ya. Benim de diye hırladı Fallon. Svoboda benimdir. USS Moran'da Mike Manning, Mishkin ile Lazarev'in İsrail'e sağ salim varmalarını Drake kadar sevinçle dinlemişti radyoda. Thor Larsen gibi kendisi de bir karabasanın sonuydu bu. Freya bombalanmayacaktı artık. Manning'in tek üzüntüsü teröristleri İngiliz devriye motorlarının kovalamalarıydı. 1,5 günün sıkıntısı birden patladı. O Svoboda'yı bir elime geçirsem kafasını büyük bir zevkle kopartırdım dedi yanındaki Olsen'a. Argil, Brünner, Breda ve Montcalm'ın radarları sürekli olarak denizi tarıyorlardı. Ancak saat 6:30'a yaklaştığı halde teröristlerin motoru ortalıkta görünmüyordu. Mora'nın ön güvertedeki topunun namlusu Freya'nın 3 mil güneyindeki boş denize doğru döndürüldü. Tel Aviv saatiyle saat 8:10 gece Lev Mishkin Tel Aviv sokaklarının altındaki hücresinde otururken birden göğsünde bir sancı duydu. İçinde giderek büyüyen bir taş parçası vardı sanki. Bağırmak için ağzını açtı ama soluk alamadı, kütük gibi yüzüstü yere devrildi ve öldü. Her iki hücrenin önünde sürekli birer nöbetçi bekliyor ve bunlar aldıkları emir gereğince 2-3 dakikada bir delikten içeri bakıyorlardı. Mishkin öldükten yarım dakika sonra içeri bakan nöbetçi bir çığlık atarak kapıyı açtı. Lazarev'in kapısındaki nöbetçi arkadaşının yardımına koştu. İkisi birden Mishkin'in cesedi üzerine eğildiler. Ölmüş dedi nöbetçilerden biri. Diğeri koridora koşup alarm ziline bastı, sonra Lazarev'in hücresine koştular. İkinci tutuklu yatağının üzerine oturmuş şiddetli nöbetlerle sarsılıyordu. Ne oldu diye nöbetçi İbranice sordu. Ancak Lazarev İbranice bilmiyordu. Ölmek üzere olan adamın ağzından güçlükle üç sözcük çıktı. Rusça, her iki nöbetçi kesinlikle duydukları sözcükleri Rusça bilen üstlerine yinelediler. KGB, başkanı, öldürüldü. Adam başka bir şey söyleyemedi. Ağzı kasıldı, yatağa yıkılıp görmeyen gözlerle önündeki mavi üniformalara baka kaldı. Alarm zili müdürü, diğer yetkilileri ve polis müdürünün odasında kahve içmekte olan doktoru bir anda yanlarına getirmişti. Doktor her ikisini de muayene etti. Ağızlarına, boğaz ve gözlerine baktı, nabızlarını ve göğüslerini dinledi, işini bitirince dışarı çıktı. Müdür de endişeyle ardından koşmuştu. ''Ne oldu?'' diye sordu doktora. ''Daha sonra otopsi yapabilirim ya da bu işi bana vermezler belki. Ama şurası gerçek ki ikisi de zehirlenmişler.'' ''İyi ama ağızlarına bir şey koymadılar ki, su bile içmediler. Az sonra yemek verecektik. Belki de havalarında ya da uçakta.'' ''Hayır, yavaş etki yapan bir zehir böylesine birdenbire ve aynı anda etkisini gösteremez.'' Vücut sistemleri çok değişiktir. Ya her ikisi de potasyum siyanür aldılar ya da verildi. Ölmeden 5-10 saniye önce. Olanaksız mı? Adamların bir an bile hücrelerin önünden ayrılmadılar. Her iki tutuklu da içeri alınmadan çırılçıplak soyulup arandılar. Üzerlerinde ve vücutlarında saklı zehir kapsülü falan yoktu. Üstelik intihar etmek için nedenleri yoktu ki. Özgürlüklerine yeni kavuşmuşlardı. ''Bilemem dedi doktor ama şurası kesin, ikisi de zehiri alır almaz öldüler.'' ''Ben başbakana telefon etmeye gidiyorum.'' Başbakanın özel güvenlik danışmanı İsrail'de hemen hemen herkes gibi eski bir askerdi. Ancak Knesset'in 5000 çevresindeki herkesin Barak dediği bu adam hiçbir zaman sıradan bir asker olmamıştı. Efsanevi Raful'ün, Rafael Eytam'ın birliğinde paraşütçü olarak askerliğe başlamış, daha sonra General Arik Sharon'un birliğinde binbaşılığa yükselmişti. Beyrut'ta Filistinlilerin saklandığı bir apartmana yapılan baskında diz kapağından yaralanınca askerliği bırakmak zorunda kalmıştı. O zamandan beri güvenlik operasyonlarının teknik bölümünde uzmanlaşmıştı. Tüm bilgisini kullanarak İsrail Başbakanını öldürmek için neler yapacağını planlar, sonra da efendisini korumak için bunun karşı önlemlerini alırdı. Tel Aviv'den gelen telefona o çıkmıştı. Sonra da haberi vermek için çalışmakta olan Benjamin Golen'in odasına girdi. ''Hücrede mi?'' diye şaşıran başbakan sordu. ''Demek zehirli kendileri içmişler.'' ''Sanmıyorum. Yaşamayı istemek için pek çok nedenleri vardı.'' ''Başkaları mı öldürdü yani?'' ''Öyle görünüyor Sayın Başbakanım.'' ''İyi ama onları kim öldürmek ister ki?'' ''KGB elbette. Biri Rusça olarak KGB hakkında bir şeyler mırıldanmış. KGB başkanının kendilerini öldürmek istediğini söylemiş sanırım.'' ''Ama hiçbir zaman KGB'nin eline geçmediler ki. 12 saat önce Moabit cezaevindeydiler. Sonra 8 saat İngilizlerin elinde kaldılar. İki saatte bizimle. Bizim elimizdeyken ne yemek yediler ne su içtiler. Böylesine ani etkili zehiri ne zaman aldılar?'' Barak çenesini kaşıdı. Birden gözleri parlamıştı. ''Bir yol var efendim. Uzun etkili kapsül.'' Barak bir kağıt alıp bir şekil çizdi. ''Bunun gibi bir kapsül yapılabilir. İki bölümden oluşur. Yutulmadan hemen önce iki bölüm birbiri içine sokulur.'' Başbakan gittikçe artan bir öfkeyle bakıyordu şekle. ''Devam et. Kapsülün bir yarısı seramik bir maddeden yapılmıştır. İnsan midesindeki gastrik suların asit etkisiyle daha güçlü olan asitlere karşı dayanıklıdır. Yutulurken boğazda kırılmayacak kadar da sağlamdır. Diğer yarısı mide sularına dayanacak ama asitlere karşı koyamayacak plastik bir maddeden yapılır. Siyanür bu ikinci bölümdedir. İkisi arasında ince bir bakır zar vardır. İki yarım kapsül birleştirilir, asit bakır koruyucuyu yemeye başlar. Kapsül yutulur, bakırın kalınlığına göre değişen bir süre sonunda asit bakır zarı deler. Asitle çalışan patlayıcıların ana sistemi de budur. Asit bakır zarı denince kolaylıkla ikinci bölümün plastik kabuğunu da deler ve siyanür mideye boşalır. Bu işlemin 10 saate kadar uzatılabileceğini sanıyorum. O zaman da kapsül kalın bağırsağa inmiş olur. Kan hemen zehiri emer ve kalbe taşır. Barak başbakanını daha önce hiç böyle sıkıntılı görmemişti. Hatta hiç öfkeli görmediği bile söylenebilirdi. Oysa şimdi karşısında bembeyaz kesilmiş, tir tir titriyordu. Bana zehir yutmuş iki adam gönderdiler ha. Elimize geçtikleri zaman ölmek üzere kurulmuş iki ayaklı bomba. İsrail bu yüzden suçlanmamalıdır. Derhal ölüm haberini basına verin. Şu anda patolojik araştırmaların da yapılmakta olduğunu söyleyin. Bu bir emirdir. Ama teröristler henüz Freya'yı terk etmediler efendim. Bu haber planlarını değiştirmelerine yol açabilir. Bunu Mişkin'le Lazarev'i zehirleyenler düşünselerdi. Haberi vermekte gecikirsek İsrail onları öldürmekle suçlanacaktır. Bunu kabul edemem. Sis giderek yoğunlaşıyordu. İngiltere'de, Doğu Anglia'dan, Hollanda'da Valkerens'e kadar olan alan etki altına girmişti. Savaş gemilerinin çevresindeki petrol temizleme tekneleri, Argil'in yanı başında teröristleri kovalamak için bekleyen Cutlass, Sabres ve Scimitar, savaş gemileriyle Hollanda kıyısı arasında demirlemiş olan dünyanın en büyük tankeri bembeyaz bir örtü altındaydılar. Saat 7'ye çeyrek kala ikisi dışında bütün teröristler şişme motorlardan büyüğüne binmişlerdi. Kalanlardan Ukrayna asıllı Amerikalı kendilerini Kuzey Denizi'nin ortasına getirmiş olan balıkçı motoruna atladı ve yukarı baktı. Andrew Drake Freya'nın güpeştesinden başını salladı. Teknedeki arkadaşı marş düğmesine bastı. Güçlü motor derhal çalıştı. Balıkçı teknesinin burnu batıya çevrilmiş, dümenin rotadan çıkmaması için halatla bağlanmıştı. Terörist vitesi boşta tutarak motora gaz verdi. Suyun öte yanında insanların ve elektronik aygıtların keskin kulakları motor sesini duymuşlardı. Gemiden gemiye acele komutlar verilmeye başlandı. Argil'den başları üzerinde dolanan Nimrod'a sorular yöneltildi. Ancak uçaktaki radarda aşağıda hiçbir hareket görünmüyordu. Drake elindeki telsize bir şeyler söyledi. Kaptan köprüsündeki azamet Kerim tankerin sirenine bastı. Hava birdenbire sessizliği yırtan güçlü sirenin uğultusuyla doldu. Argil'in kaptan köprüsündeki Preston sabırsızlıkla motorun sesini bastırmaya çalışıyorlar dedi. Önemi yok. Motor tankerin yanından ayrılır ayrılmaz radarlarda görebileceğiz. Birkaç saniye sonra terörist vitesi takmış, kendisi yukarıdan sarkan ipe sarıldığı anda balıkçı motoru son hızla teknenin yanından fırlayıp uzaklaşmaya başlamıştı. İki saniye sonra sisler içinde gözden kaybolan motor savaş gemilerine doğru gidiyordu. Terörist ipten dört arkadaşının beklediği lastik motora atladı. Biri motorun marş ipini çekti, motor bir iki hırladıktan sonra kavradı. Beş adam sıkıca kenarlarından iterken küt burnu havaya kalktı ve Freya'nın yanından kopup Hollanda kıyısına doğru yol aldı. Nimrod'un radarcısı balıkçı teknesinin çelik gövdesini ekranında görmüştü. Lastik bot ise hiçbir iz bırakmıyordu. Motor hareket etti diye bildirdi Argil'e. Vay canına, tam da üstünüze doğru geliyor. Kaptan Preston kendi radarına baktı. Evet görüyorum şimdi. Hey adam haklı, dosdoğru üstümüze geliyorlar. Ne yapmaya çalışıyor bu çılgınlar? İçi boş olan ve tam güçle çalışan balıkçı motoru saatte 15 mil yapıyordu. 20 dakika sonra savaş gemilerinin arasından geçip arkadaki romorkörlerin arasına dalacaktı. Preston'ın yanındaki ikinci kaptan savaş gemilerinin arasından sıyrılıp arkada izlerini kaybettirmeyi düşünüyor olmalılar dedi. Yollarını kesmesi için katlısı gönderelim mi? Binbaşı Fallon işi kişisel bir savaşıma döndürmek istiyorsa da ben adamlarımı boşu boşuna harcayamam. O herifler Freya'da bir denizciyi gözlerini kırpmadan öldürdüler. Amiralliğin emirleri çok kesin. Topları ateşleyin. Diğer dört NATO savaş gemisine ateş etmeyip işi Argil'e bırakmaları söylendi. Ön ve arka toplar hedefe çevrilerek ateşe başladılar. Arada yalnızca 3 mil olmasına karşın hedef çok küçüktü. İlk salvoyu yara almadan atlattı. Çevresinde sular göğe kadar yükselmiş olmalıydı. Ancak ne savaş gemisindekiler ne de 3 devriye teknesinde bekleyen komandolar yolun sisten dolayı hiçbir şey görmüyorlardı. Her merminin düşüşünde motorun dalgalar arasında nasıl çırpındığını ancak radar başındakiler izleyebiliyorlardı. Ancak radarda efendilerine dümen başında kimsenin olmadığını, arka güvertesinde korkudan titreyen insanların bulunmadığını söyleyemezdi. 43. Ayrımın Sonu. Sayfa 460.